Ayrım 8.
Arnavutlar sosyal yaşamda bireyselliğe yer vermiyor, aile, kabile ve köy topluluklarında ortak davranış biçimini benimsiyorlardı. Nitekim üretimde dışa kapalı ortak davranış biçimi sergileniyordu. Üretim yalnızca kendilerinin ve ailelerinin gereksinimlerine yetecek kadar yapılıyordu. Özellikle ihtiyaçlarının tamamını doğadan karşılayan dağlılar bakımından işçilik yapmak veya ticaretle uğraşmak onurlu insanların yapacağı işler değildi. Kaldı ki yöreden uzaklaşmak zorunda kalan Arnavutlar bile buradaki alışkanlıklarını, yaşam tarzlarını ve benimsedikleri ilkeleri terk etmiyor, gittikleri yerlerde de geleneklerini yaşatmayı ve uygulamayı sürdürüyorlardı. Arnavutluk'ta ciddiye alınabilecek bir kentli nüfus bulunmuyordu. Gegalar, Toskalar, kabileler. İşkombi yani Şumbini Nehri Arnavutların da yaşadığı toprakları ortasından ikiye ayırıyordu. Bu nehrin kuzeyinde ve güneyinde yaşayan topluluklar çeşitli bakımlardan farklılıklar gösteriyordu. Arnavutluk, Gegalık ve Toskalık diye iki kısma ayrılır. Şkumbi veya İşkombi ırmağının kuzeyinde bulunan kısımdakilere Gega, güneyinde bulunanlara da Toska derler. Kazım Nami Dur, adı geçen eser sayfa 10. İşkodra, Yakova, Lume, Prizren, İpek, Debre, Dokakin, Merdita ve Mat yöresinde Gegalar yaşıyor ve buralara Gegalık deniyordu. Müzeke, Laplık, Çamlık ve Soli diye adlandırılan yerlerde Toskalık diye anılıyordu. Süleyman Külçü, adı geçen eser sayfa 11. Gegaları ifade eden Clementi, Hoti, Skreti ve Plati adlı dört kabileye Malisörler deniyor. Bunların yaşadıkları bölge ise Malisya sözcüğüyle tanımlanıyordu. Dağlı kabilelerin toplumsal yapılanmasındaki yegane birimi geniş aile oluşturuyordu. Aile ise patriyarkal anlayışa dayanıyordu. Aileler kabileleri meydana getiriyor ve aile reisleri arasında en yaşlı olanı kabile reisliğine getiriliyordu. Kabile reisleri sınırsız bir yaptırım gücüne ve otoriteye sahip bulunuyorlardı. Reisler kabile üyelerinin yaşamları ve ölümleri hakkında söz sahibi bulunuyorlardı. Evlilikleri düzenler, kabile üyelerinin görevlerini ve kan davasında izlenecek politika ve süreci belirler. Doktor Nuray Bozbora, adı geçen eser sayfa 32. Arnavutlarda geniş aile ile kabile anlayışı kan bağına dayalı akrabalık anlayışı bağlamında adeta birbirine karışmış durumdaydı. Bir başka ifadeyle kabileler bir çeşit geniş aile yapılanması gösteriyordu. Ailenin reisi ise kabile reisi konumunda bulunuyordu. Reis kabile üyelerinin tüm faaliyetlerine müdahale edebiliyor, evlilikleri düzenliyor, kabile üyelerinin görevlerini belirliyordu. Bu kandaş topluluklarda tüm üyeler reise kesin bir anlayışla baş eğmek ve itaat etmekle yükümlü bulunuyordu. Reise gösterilen kesin itaat aynı zamanda ona gösterilen saygının ilk kanıtı oluyordu. Aynı köyde yaşayanlar da aynı ailenin veya kabilenin bireyleri olarak kabul ediliyordu. Kuzeyde yani Gegalık'ta köyler birbirinden yaklaşık birer mil uzaklıkta bulunan bir grup evlerden oluşuyordu. Buna karşılık aynı çatı altında yaşayan aile bireylerinin sayısı bazen 60 hatta 80 kişiye kadar çıkabiliyordu. Aynı köyde yaşayanlar aynı ailenin bireyleri sayıldığı için birbirleriyle evlenemiyorlardı. Bu nedenle erkek ve kadınlar sosyal yaşamda birlikte hareket ediyor, aralarında kaç göç bulunmuyordu. Bu insanlar bakımından en önemli araç silahtı. Kabile içinde yer alan her birey silahlanmış bulunuyordu. Zira bunlar hem ailelerini hem de kabilelerini savunmakla yükümlüydüler. Bu onların şerefi ve onuru sayılıyordu. Bunların arasındaki yegane akit sözleşme türü şeref sözü verilmesi, yemin edilmesiydi. Buna besa deniyordu. Besa bir Arnavut'un şerefi, onuru, saygı değerliği ve hatta yaşama nedeni sayılıyordu. 7'den 70'e bütün Arnavutlar Besa'yı tüm değerlerin üzerinde tutuyor, geleneğe aykırı olarak bozulan Besa'nın bedeli genellikle kan dökülerek ödetiliyordu. Besa'yı bozan bir Arnavut şerefsizlikle suçlanıyor, dışlanıyor, köyü terk etmeye zorlanıyordu. Arnavutlar arasında geçerli olan hukuk anlayışı tam anlamıyla örfi geleneksel hukuk ilkelerinden oluşuyordu. Nitekim bu anlayış kan davası gütmeyi meşru kabul ediyor ve uygulanmasına izin veriyordu. Kan davası yasasına ise Lek Dokakin yani Dokakin Kanunu deniyordu. Dokakin Kanunu ayrı bir bölüm olarak irdelenecek Murat Çulcu. Bu bağlamda kabile üyelerinden birini öldüren katil mutlaka öldürülüyordu. Bu yasaların uygulanmasında yine kabile reis sağlıyor, denetliyordu. Kabilenin en yaşlı erkek üyesi kabileyi yazılı olmayan örfi kurallar ve yasalar çerçevesinde yönetirken, kabilenin erkek üyelerinden oluşan bir meclis de, ki bu meclise de konvent deniyordu, reise yardımcı oluyordu. Kabile meclisi yine reisin önerdiği veya yönlendirdiği çerçevede temel sorunları çözmekle yükümlü bulunuyordu. Bu yaşam tarzı Malisörleri dış dünyaya tamamen kapatıyor, kabileleri bir aile konumuna getirerek olağanüstü dayanışma içinde güçlü bir yerel merkezi otoriteye ve yaptırım organizasyonuna çeviriyordu. Hiçbir dış etkenin geleneksel ilkeler ve geleneksel yaşam tarzının adeta çelikleştirdiği bu yapıyı değişime uğratması mümkün olamıyordu. Şkumbi veya Skumbini nehrinin güneyinde kalan yerlerde yaşayanlara Toska, yaşadıkları yerlere de Toskalık deniyordu. Toskaların yaşadığı yerler arasında Müzeke, Laplık, Çamlık ve Soli diye adlandırılan yerleşim merkezleri bulunuyordu. Süleyman Külçü, adı geçen eser, sayfa 11. Bu mıntıkada Aydonat, Filat, Marglıç kazalarında yaşayanlara Çam, yaşadıkları bölge ise Çamlık deniyordu. Ergiri ve Avlonya kazalarında yaşayanlara da Lap ve Liyap adı veriliyordu. Kuzeydeki Gegalar, Slavlarla, güneydeki Toskalar ise Helenler, Makedonlar ve Romalılarla karıştıkları için aralarında gözle görülür, elle tutulur farklılıklar bulunuyordu. Gerçi konuştukları lisanda farklılık pek hissedilmiyordu ama bu durum dış görünümlerinde hemen dikkat çekiyordu. Örneğin hayvancılık ve avcılıkla uğraşan Gegalar iri yapılı insanlardı. Toskalar ise daha kısa boylu ve daha ufak tefek adamlardı. Bu fark toplumsal yaşamlarında ve karakterlerinde de kendini gösteriyordu. Hemen kaydetmek gerekir ki Gegalar daha dağlık ve yaban bir bölgede yaşıyorlardı. Onlar bu coğrafyada dışa tamamen kapanıyor, dış güçlerin nüfuz etmesine izin vermiyorlardı. Böylece örfi geleneksel yaşam tarzını adeta tutucu bir inatla sürdürüyorlardı. O nedenle de Gegalık bir bakıma gerçek Arnavutluk sayılıyordu. Örneğin milattan sonra 700'lü yıllarda bir Avar göçü yaşanıyordu. Çinlilerin saldırıları karşısında Asya'da tutunamayanlar ki çoğunluğu Tatar soyundandı, batıya göç ediyor. Balkanlar üzerinden bir yandan Orta ve Doğu Avrupa'ya, diğer yandan Bosna Hersek üzerinden Dalmatya sahillerine yayılıyorlardı. Gelen göçmenler eskilerin tüm mal, mülk ve varlıklarına el koyuyor, yağmalıyorlardı. Bu arkası kesilmeyen gelişler yarımada, Arnavutluk'ta daima bir korku ve heyecan doğurduğundan, bilhassa Arnavutlar memleketin Sarp dağlarından, Sırp ormanlarından faydalanarak oralarda insan ayağının giremeyeceği, insan şuurunun arayıp bulamayacağı yerlerde saklanmayı adet edindiler. Bu sebeple olsa gerektir ki Arnavutluğun balta girmemiş ormanları kesiminde, karlı dağların ıssız vadilerinde hayat sürenler mümkün mertebe kanı karışmamış ve babalarının karakterlerine sahip kalmışlardır. Süleyman Külçü, adı geçen eser, sayfa 21. Hiç şüphe yok ki Avar akınlarından çok önce Balkanlardaki diğer halklar gibi Arnavutlar da Hristiyanlaşmış bulunuyorlardı. Unutmamak gerekir ki 7. yüzyılda Sırplar Arnavutluk'un kuzey kesimlerini ellerine geçiriyor ve Arnavutlarla belli oranda kaynaşıyorlardı. Bu kaynaşma dinsel alanda da kendini gösteriyordu. Ne ki dağlık alanda yaşayan Arnavutlar hiçbir zaman Slavlar kadar tutucu birer Hristiyan olmuyorlardı. Nitekim 9. yüzyılda İslamiyet Kuzey Afrika'yı kontrol altına almakla yetinmiyor, Müslüman Araplar Avrupa'ya yayılıyorlardı. Güney İspanya, Sicilya, Girit Müslümanların kontrolüne girince buralara yakın yerlerdeki Hristiyan otoritesi zayıflıyordu. Buna bağlı olarak da başta Arnavutluk olmak üzere bir takım yerlerdeki yerel güç odakları bağımsızlaşarak kendi otoritelerini ve yönetimlerini tesis ediyorlardı. Kaldı ki bu dönemde Doğu Roma'yı ifade eden Bizans yönetimi de kendi derdine düşmüş bulunuyordu. Egemen otoritenin zaafa uğramasıyla ortaya çıkan otorite boşluğu Arnavutluk'taki geniş aile, kabile, aşiret dokusunu ön plana çıkarıyordu. Bu doku Arnavutların yöreye yerleştiği zamanlardan beri varlığını koruyordu. 9. yüzyıldan başlayarak geniş aile, kabile, aşiret reislerinin yönetiminde ön plana çıkmaları, Sarp ve elverişsiz dağlık ve ormanlık alanda yaşayan Arnavutların sosyal konumları ve bağımsız saldırgan karakterleriyle de örtüşüyordu. Arnavutların bağımsız saldırgan karakteri, Arnavutların geniş aileleri, kabileleri ve aşiretleri arasında sürekli bir rekabete, sürtüşmeye ve çatışmaya da neden oluyordu. Bir başka ifadeyle dış tehlike karşısında bütünleşerek birlikte hareket eden ve birlikte direnen geniş aileler, kabileler, aşiretler dış tehlike geçtikten sonra kendi aralarındaki rekabete, husumete, hesaplaşmalara ve çatışmalara dönüyorlardı. Ne ki bu karakter modeli ve davranış biçimi 10. ve 11. yüzyıllarda Arnavutların kimliklerini ve varlıklarını korumaları bakımından büyük önem taşıyordu. Arnavutların sosyal yaşamında geniş aile, kabile, aşiret yapılanmasının yeri ve önemi dıştan göründüğünden çok daha derin ve kapsamlı bir nitelik taşıyordu. Zira Arnavutların bir ulus olarak standart bazı ölçüleri ve davranışları benimsemiş olmalarına karşın asırlarca ulusal bir nitelik kazanamamasının ve ulusal siyasetler uygulayamamasının altında bu feodal yapılanma yatıyordu. Arnavutlar geniş aile, kabile, aşiret yapılanması nedeniyle sadece ulusal siyasetler oluşturamamakla kalmıyor, asırlar boyunca tümünün benimsediği ulusal bir kültür de yaratamıyorlardı. Zira kabile içi dayanışma, kabile çıkarlarının tüm diğer çıkarların üzerinde kabul edilerek gözetilmesi ve örfi geleneksel yasalarıyla donanmış yaşam tarzının gruplar, topluluklar tarafından seçeneksiz olarak benimsenmesi, ulusal merkezi yapılanma karşısında anti birlik yönünde başlıca nedeni oluşturuyordu. Her şeyden önce geniş aile, kabile, aşiret çıkarlarını korumak amacıyla geliştirilmiş olan Dokakin Kanunu, öç alma geleneği topluluklar arası çatışmanın ana nedenini ve hatta kaynağını meydana getiriyordu. Toplumculuk anlayışları geniş aile, kabile, aşiret çıkarlarıyla sınırlanan Arnavutlar kendi kandaş gruplarını bağımsız bir birim olarak kabul ediyorlardı. Dolayısıyla bu yerel birimler birbirinden bağımsız olarak hareket ediyor, birbirlerine karşı üstünlük tesis edebilmek amacıyla yabancı devlet ve otoritelerle de işbirliği yapmaktan kaçınmıyorlardı. Her geniş aile, kabile, aşiretin de yerleştiği alanın sınırları belirlenmemiş olduğu için Arnavutluğun kesin sınırları da tam olarak saptanamıyordu. Unutmamak gerekir ki geniş aile, kabile, aşiret toplulukları içinde yönetim, akrabalık bağlarına dayanılarak tesis ediliyordu. Bu nedenle hangi dönemde olursa olsun ulusal devlet kavramıyla özdeşleşemiyor, çağdaş devlet yapılanmasına geçilemiyordu. Bu zeminde yerel bağımsız güçler karşısında merkezi otoritede tesis edilemiyordu. Bu durum Arnavutların Dokakin Kanunu dışında geleneksel topluluklarda görülen çağdaş anlamda hukuksuz toplum şeklinde yaşadığını ortaya koyuyordu. Keza coğrafyanın elverişsizliği nedeniyle antik yani Roma-Yunan geleneklerin benimsenmemiş olması, benimsenenlerin ise çok çabuk terk edilmesi nedeniyle antik kabile sistemi de bir çeşit anarşiye dönüşmüş bulunuyordu. Kabile ya da aile çıkarını gözetme yönünde gelişmiş bulunan bu anarşik davranış biçimi doğal olarak hapis cezasını gerektiren bir olgu da değildir. Zaten Arnavutlar'da yönetsel anlamda örgütlenmiş sıradan bir toplumun en temel kurumlarından birisi olan hapishanenin bulunmaması da bu davranış biçiminin meşruluğunu ortaya koymaktadır. Doktor Nuray Bozbor, adı geçen eser sayfa 39. Arnavut toplumsal yaşamını derinden etkileyen ve yönetsel kuralların tamamen geleneksel oluşumlar doğrultusunda belirlenmesine yol açan Dokakin Kanunu, kan davası yani öç almak yasası Arnavut bireysel yaşamını da son derece olumsuz yönlendiriyordu. Geniş aile, kabile, aşiret topluluklarının ayrı birer kandaş birim oluşturması, bu birimlerin birbirinden tamamen bağımsız hareket etmesine geçerlilik yani meşruiyet kazandırıyordu. Bu nedenle birimler arası ilişkilerde kaba kuvvet ve silah son derece belirleyici bir araç niteliği kazanıyordu. Aralarında büyük ekonomik farklılıklar bulunmayan bu Arnavut birimleri arasındaki statüyü de yine silah belirliyordu. En güçlü silahlara sahip olan topluluklar en güçlü sosyal birimleri oluşturuyorlardı. Buna paralel olarak Balkanlarda cereyan eden çatışmalarda taraf olan odaklarla yapılan işbirlikleri de Arnavut sosyal birimleri arasındaki dengenin bozulmasında önemli bir yer tutuyordu. Arnavutlar genellikle bu çatışan taraflar arasında para karşılığı aktif rol üstleniyor ve böylece kendi geniş aile, kabile, aşiretlerine çıkar sağlıyorlardı. Nitekim Arnavutların bu davranış biçimi bütün Arnavut sosyal birimlerinde gözleniyor ve tarihsel bir olgu olarak Arnavut asıllı paralı asker oluşumunu ortaya çıkarıyordu. Arnavut asıllı paralı asker oluşumları Osmanlı egemenliğinden önce başlıyor, Osmanlı yönetimleri tarafından kullanılıyor, devşirme uygulamasıyla pekişiyor ve nihayet dış odaklardan para alan bazı Arnavut grupları Osmanlı merkezi otoritesine karşı da mücadeleye girişebiliyorlardı. Ne ki Arnavutlar para karşılığı işbirliklerini belli bir düzen içinde gerçekleştiriyorlardı. Nitekim bu konudaki kararları yine reisler veriyor, düzenlemeleri reisler yapıyorlardı. Bu nedenle Arnavut toplumsal birimleri yapılan işin ahlaki boyutunu sorgulamıyor, geleneksel hiyerarşi içinde reisin vermiş olduğu karara şartsız uyuluyordu. Çünkü bu davranış biçimi kendi içinde meşruluk temelini bulmaktadır. Şöyle ki siyasal ya da kültürel birlik düşüncesinin henüz gelişmemiş bulunduğu Arnavut kabile toplumlarında kabile çıkarı her şeyin üzerindedir. Bundan dolayıdır ki her kabile reisi ya da üyesi diğer kabilelerden bağımsız olarak istediği yabancı devlete para karşılığında hizmet verebilme hakkına sahiptir. Doktor Nuray Bozbora, adı geçen eser sayfa 40. Bu kendine özgü sosyal yapı, karakter ve genel geleneksel davranış biçimi 10. ve 11. yüzyıllarda Arnavutların varlıklarını ve kimliklerini korumaları bakımından büyük önem taşıyordu. Müslümanların Akdeniz mıntıkasında varlıklarını güçlü biçimde hissettirdikleri 9. yüzyılda özgürleşen Arnavut toplumsal birimlerinin başındaki reisler mutlak otoritelerini ve buna bağlı yönetimlerini tam anlamıyla tesis ediyorlardı. Ancak bir süre sonra Makedonya'da güçlü bir devlet kuran yayılmacı Bulgarlarla karşı karşıya geliyorlardı. Böylece Sırplardan kurtularak özgürleşen Arnavut toplulukları bu kez de Bulgarlarla çarpışmak zorunda kalıyorlardı. 9. yüzyılın sonunda başlayan Bulgar işgali 11. yüzyıla kadar büyük baskı ve zulümlerle sürüyor, insanlığın yüzünü kızartacak utanç verici olaylara yol açıyordu. 1018 yılında Draç muhasarasında son Bulgar çarı olan Ladislas'ın vefatı üzerine bütün Bulgaristan, Balkanlar, Arnavutluğun büyük bir parçası Bizanslara geçti. Sırbiye de Bizans'ın bir vilayeti haline geldi. Süleyman Külçe, adı geçen eser, sayfa 27. Arap Sicilyen kökenli Mafios Arnavut Hanedanı. Ancak gelen Bizanslılar giden Bulgarları aratıyordu. Zulüm, baskı ve işkence bakımından Bizanslılar Bulgarlardan hiç de aşağı kalmıyorlardı. Arnavut kabileleri arasındaki anlaşmazlık, husumet ve çatışmalardan yararlanan Bizanslılar Bosna Hersek ve Karadağ taraflarını tamamen işgal ediyorlardı. Buraları 1166 yılına kadar da ellerinde tutuyorlardı. Ne var ki Arnavut reisleriyle beyleri de onlara rahat vermiyordu. Mücadelelerini hem örtülü yöntemler uygulayarak hem de açıktan sürdürüyorlardı. Nihayet 1079 yılında Durres Dükü, yani Draç valisi, Bizans yönetimine karşı ayaklanıyordu. Bu başkaldırı büyük önem taşıyordu. Dük Elbasan veya İlbasan, Resne, Ohri ve Manastır üzerinden Selanik'e kadar ilerliyordu. Bizans yönetimini çaresizliğe sürükleyen bu ayaklanma sırasında düke bağlı kuvvetler arasında Rumlar ile Bulgarlar da yer alıyorlardı. Bunların dışında Arnavutluk tarihinde belirleyici bir rol oynayan Normanlar da bulunuyordu. Normanlar cereyan eden tarihsel olaylardaki en önemli unsuru teşkil ediyordu. Zira bunlar Sicilya adasından buraya geliyorlardı ve aralarında yer alan Le Duc Jean, Dokakin Kanunu adı verilen kan davası yasasını tesis ederek Arnavutluk sosyal yaşamında silinmez bir iz bırakıyordu. Bu nedenle aralarında Le Duc Jean'ın dolayısıyla Dokakin Hanedanı'nın da bulunduğu Normanların kimliğiyle Normandiya, Sicilya ve Sicilya-Arnavutluk bağlantılarının niteliği sadece bu yöreler bakımından değil, aynı zamanda Ön Asya mafyos toplum yapısı bakımından da ayrı bir anlam ve büyük bir önem taşıyordu. Sicilya ve Arnavutluk bağlamında Norman etkinliği şöyle gelişiyordu. 13 Temmuz 982 günü Otton, Stilo'da Müslümanlar tarafından büyük bir yenilgiye uğratılınca güçlükle Roma'ya kaçıyor ve İtalya'nın Kalabria bölgesi Müslümanlarla Bizanslıların eline geçiyordu. Bu sırada Sicilya adası da Müslümanlar tarafından 3 emirliğe bölünüyordu. Bunlar Mazzaro, Domente ve Noto emirlikleriydi. Ne var ki adada sükunet sağlanamıyordu. Bir yandan Kuzey Afrika'dan gelen Bedevilerle adadaki Müslümanlar çarpışıyor, diğer yandan adanın yerlileriyle Müslümanlar yer yer çatışmalara girişiyorlardı. Kargaşa bununla da sınırlı kalmıyordu. Birbiriyle çatışan gruplar kendi işlerinde de çıkar çatışmalarına giriyor, kan döküyorlardı. Bizans yönetimi ise boş durmuyor, bu durumdan yararlanmak istiyordu. Bu amaçla başında Mani Yases'in bulunduğu bir Bizans ordusu Sicilya'ya gönderiliyordu. Ancak hiçbir şey düşünüldüğü gibi olmuyordu. Maniases ile birliklerinin adaya ayak basmasıyla birlikte birbirine karşı çarpışan tüm güçler birleşerek Bizans kuvvetlerine saldırıyorlardı. Ayrıca Müslüman ve yerliler Bizans'a karşı Kuzey Afrika'daki Müslümanlardan da yardım talep ediyorlardı. Maniases bu durumu haber alınca korkuya ve paniğe kapılarak çözüm aramaya başlıyordu. Tek kurtuluş yolu vardı, Normanlardan yardım istemek. Norman savaşçıları Hato Vileli, Tancredi'nin oğlunun emrinde sağa sola hücum ederek zevk için savaşıyor, nam kazanıyordu. Maniases'in başının dertte olduğu sırada ise Puglia Prensi ile Napoli Krallığı'nın emrinde savaşacak düşman arıyorlardı. Dünyamızı saran mafya, Murat Çulcu, Kastaş Yayınları, İstanbul 1992, cilt 1, sayfa 159. Afrika'dan gelebilecek muhtemel Müslüman kuvvetlere karşı kendisini koruyamayacağı korkusuna kapılan Bizans kumandanı Maniases tek çare olarak Güney İtalya'da bulunan Normanları yardıma çağırıyordu. Vikinglerin Kuzey Fransa'ya yerleşen bir koluna Normanlar, bunların yerleştikleri yerlere de Normandiya deniyordu. 911 yılında Fransa kralının egemenliğini kabul eden Normanlar bağımsız bir dükalık tesis ediyorlardı. Nitekim Norman prensleri 1016 yılından itibaren Güney İtalya'da paralı askerlik yapmaya başlıyorlardı. Farbiges Grosses Folkles Lexikon, Bibliographischen Institut AG Mannheim, 1908, sayfa 339. Maniases'in Sicilya'da bulunduğu sırada Normanlar da Puglia prensesi Gaimar'ın emrinde paralı askerlik yapıyorlardı. Bunlar savaşmaktan adeta zevk alan güçlü kuvvetli, uzun boylu, sağlam yapılı, cesur insanlardı. Üstelik savaşmaktan hoşlandıkları kadar yağma ve zorbalıktan da zevk duyuyorlardı. Onların bu karakteri kendilerini paralı asker olarak kullananları da ürkütüyordu. Nitekim Puglia prensesi Gaimer de paraları ödeyip Güney İtalya'da kullandığı Normanlardan çekiniyordu. Zira bu adamların ne yapacağı belli olmazdı. Belki de bir sabah kendi başını uçururlardı. Dünyamızı saran mafya adı geçen eser cilt 1 sayfa 159. Bu nedenle Maniases'in normal savaşçılarını yardıma çağırması Prenses Gaimar'ın da işine geliyor ve paralı askerlerini Sicilya'ya gönderiyordu. 300 Norman savaşçısı başta olmak üzere paralı askerlerden oluşan bir ordu Güney İtalya'dan Sicilya'ya geçiyordu. Önce Messina sonra da Siracusa şehirlerini ele geçiriyorlardı. Fakat Bizanslılar kendilerini beklemeden yağmaya girişiyorlardı. Bu durum Normanları kızdırıyordu. Bu nedenle adadan geri çekiliyorlardı. Ancak Sicilya'da elde ettikleri zaferlerin tadı damaklarında kalan Normanlar adına Robert ve Roger kardeşler Papa'ya başvuruyorlardı. Bu kardeşler Sicilya Krallığı ünvanının kendilerine verilmesini istiyorlardı. Papa da Ortodoks Bizans'a karşı adada Katolik egemenlik tesis edilmesini tercih ederek öneriyi kabul ediyordu. Bunun sonucunda krallık sembolü olan bir kılıç ile bir zırhı Robert ve Roger kardeşlere veriyordu. Kardeşlerden Kont Roger boğazı geçerek Messina'ya saldırıyor ve kenti alıyordu. Hem Robert takviye kuvvet göndererek yardımcı oluyor hem de Roger yerli halktan destek alıyordu. Böylece Roger'in kuvvetleri Sicilyalı Müslümanlar ile Bizans kuvvetlerine karşı üstünlük sağlıyordu. Buna karşılık Sicilya yerlileri kimi yerde Müslümanlarla işbirliği yapmaktan da geri durmuyorlardı. Roger adada adeta adım adım ilerliyor ve nihayet Palermo'yu da alarak adanın tamamına sahip oluyordu. Roger ile Robert kardeşler Sicilya adasına egemen olduktan ve burada Norman krallığını kurduktan sonra ilginç bir politika izlemeye başlıyorlardı. Örneğin Normanlar Palermo'yu ele geçirince alışıda gelindiği gibi yağmalamıyorlardı. Keza Müslümanların diktikleri abidelere dokunmuyor, kültürel kuruluşlara ve sanat eserlerine zarar vermiyorlardı. 1058 yılından itibaren fiilen başlayan Norman egemenliği sadece İslam kültürüne değil, adadaki Müslümanlara da saygı gösteriyordu. Kont Robert Giscard, Palermo'daki Müslümanların dinlerine saygılı olacağına, dinlerinin gereklerini yerine getirebileceklerine, can ve mallarına zarar gelmeyeceğine garanti veriyor ve bu sözünü de tutuyordu. Üstelik Norman kontlarının bu yaklaşımları kalıcı bir politikaya da dönüşüyordu. Nitekim Palermo'yu aldıktan sonra Norman dük ve kontlarındaki bu tutum yaygınlaşacak, Müslümanlara karşı giderek bir Norman politikası haline alacaktı. Dünyamızı saran mafya adı geçen eser cilt 1 sayfa 166. Sonunda akıl almaz bir gelişme oluyor. Müslümanlar galiplere uyacak yerde galipler Müslümanlara uyum sağlıyor. Bir yandan kendi kimliklerini korurken diğer yandan Müslümanların kültür ve dünya görüşünü benimsemeye başlıyorlardı. Bunun en ilginç örneklerinden biri Kapua sırlarının önünde yaşanıyordu. İngiliz Piskopos Anselm çadırlarına gittiği Arap askerlerine Müslümanlığı bırakarak Hristiyan olmalarını telkin ediyordu. Ancak bu davranışı nedeniyle Kont Roger'in gazabına uğruyordu. Piskopos anı defterine daha sonra şu satırları kaydediyordu. Sicilya'da Kont Roger'in bir Müslümanın Hristiyan olmasına neden izin vermediğini araştırmayacağım. Ancak onu Tanrı yargılayacaktır. Dünyamızı saran mafya adı geçen eser cilt 1 sayfa 166-167.